Ayrım 21 Canavar Peter Benchley Sayfa 227 22 Marcus şarp yarı açık oda kapısını tıklatıp al bayım dediğinde çalışma masasına eğilen ve kamburunu çıkarmış olarak çalışan deniz albayı Wallingford malzeme istek formlarını imzalıyordu. Başını kaldırmadan konuşan Wallingford ne var şarp dedi ve ekledi hayır bekle sen söyleme ben anlatayım. Çıkan söylentileri işittim. 2 milyon dolara mal olmuş minik denizaltıyı da içeren uzay çağı aygıtlarıyla donatılmış bir araştırma gemisi buraya gelmiş. Gemideki adamlar dev mürekkep balığını arayacaklarmış. O gemiye ve dalış yaptığında denizaltıya bir denizciyi koyacağımızı duydun ve sen bu işi yapmak üzere gönüllü olmaya geldin. O iş için en iyi elemanın kendin olduğunu düşünüyorsun. Susan Willingford başını kaldırdı, gülümsedi ve sordu. Doğru değil miyim? Ben evet efendim diyebilen yüzbaşı şarp albayın odasına girdi ve çalışma masasının karşısında dikildi. O işin için sen yapasın şarp. Sen bir helikopter pilotusun, denizaltıcı değilsin. Ve ben neden yalnızca bir er yerine oraya bir subayımı göndereyim? Tüm gereksindiğim konu adamların üstlerine görev olmayan şeylere burnunu sokmaları ve donanmanın akustik kablolarını kazayla koparmamalarıdır. Ben aynı zamanda bir dalgıcım efendim diyen Marcus Sharp konuşmasını şöyle sürdürdü. Su altının nasıl bir yer olduğunu iyi bilirim. Oradaki su altı donanımlarımızın neye benzediğinden de haberliyim. Başka kişilerin göremeyeceği şeyleri görebilirim. Çünkü su altı tahrip eğitimi de gördüm.
Su altı tahrip eğitimi mi? Tanrım, o adamlar orada hiçbir şeyi havaya uçurmayacaklar Sharp. Onlar yalnızca canlı bir dev mürekkep balığının resmini çekmek ve onun hakkında bir şeyler yazmak isteyen dergi yazar ve fotoğrafçıları. Ve o canavar öğrendiğimize göre belki de şu ana değin binlerce kilometre uzaklara gitmiş olmalı.
Peki şu anda adanın yönetimi ne düşünüyor? Bence Bermuda'nın şu anda en az isteyeceği şey daha fazla tanıtım yapılmamasıdır değil mi?
Yönetim para istiyor Sharp. Başka ne olabilir? Bermuda bundan çok zarar görüyor. Turizm çıkmaza girdi. Otellerin başı dertte. Lokantalar sorunlu. Balıkçılık işi de durmuş gibi. Dalgıçlık söz konusu bile edilmiyor artık. Voyager'dan gelen bu kişiler...
Voyager mı?
O bir derginin adı Sharp. Bir ton parası olan bir yatırımcı tarafından kurulmuş olan yeni bir dergi. Kayman Adaları'nda bulunan minik ama yepyeni bir fin denizaltısını kiralamışlar. Onunla su altındaki tuhaf şeylerin resimlerini çekiyorlarmış. Buradaki dev mürekkep balığını duyunca kendilerini ünlü National Geographic dergisiyle aynı kefeye koyduracak bir şansı yakaladıklarını düşünmüşler. Bu işi başka kimseler ve özellikle Amerikalılar yapmazdı. Yalnızca Amerikan donanması ilgilenebilirdi. Ama biz de konuya önem veriyoruz. Her neyse, Bermuda Adası yönetimi kendi kendisine neden izin vermeyelim dedi. Adamlar dev mürekkep balığını bulurlarsa iyi, belki de onu öldürmenin yolunu düşünebilirler. Eğer bulamazlarsa bırak zaman ve paralarını harcasınlar. Canavar gittikten sonra bunu dünyaya duyurur ve yeniden adanın güvenli bir yer olduğunu ilan ederiz.
Peki burada donanmanın işi ne? Demek istiyorum ki burası Bermuda karasuları içinde. Öyle görülüyor ki.
Bizim olayda ne işimiz var mı diyorsun Sharp? Aklını başına topla. Bermuda karasuları diye bir şey yok. Burası yasalara göre NATO alanı. Ama gerçekte ABD karasuları oluyor. Her damlasıyla öyleler. Buraya sonar izleyicileri Bermudalılar mı koydu sanıyorsun? Rus denizaltılarını izleyecek kabloları su altına Bermuda yönetimi mi yerleştirdi? Burası sınırlarının dışındaki Amerika Sharp. Pentagon böyle yüksek teknolojiyle donatılmış bir geminin adaya geldiğini öğrenince hemen beni sıkıştırıp teknede ve denizaltıda bir ABD denizcisinin bulundurulmasını istedi. Amerikalı ya da Rus olsun kimse bizim su altındaki duyarlı değerlerimize yan gözle bakamaz tamam mı?
Albay Wallingford koltuğunda geriye doğru kaykıldı ve ekledi.
İşte böyle Sharp. Sana gelince niçin o araçla su altına inmek istiyorsun? Arkadaşın Whip Darling için bazı gemi leşlerinin yerini saptamayı mı düşünüyorsun?
Hemen konuşan Sharp hayır efendim dedi ve sustu, utanmıştı. Kullandığı helikopteri döküntü kayalıklarının üzerinde alçaktan geçirerek çevreyi kolaçan ettiğini, Albay Wallingford'un hiç bilmediğini sanmıştı. Oysaki helikopterdeki görevlerinde hiçbir zaman yalnız kalmadığını düşünmeliydi. Ve şu donanma üssü her zaman dedikodu yapılan küçük bir yerdi. Yeniden Sharp konuştu. Ayrıca bunun ne yararı olabilir efendim? 150-200 metre derinlikteki bir şeyi görsem onu su altından çıkarmak olası mıdır?
Albay Wallingford üst üste sorularını sıraladı. Şu halde neden o işi yapmak istiyorsun? Seni tanımadığın kişilerle çelik bir tabutun içinde, orada olmayan ya da oradaysa belki de seni öldürebilecek bir yaratığın peşine düşmek için okyanusun 500-600 metre derinliklerine inmeye iten nedenler neler?
Çünkü ben diye söze başlayan Sharp duraksadı ve sözünü sürdürmedi. Pek çok kişinin onun düşünce şeklini anlayamayacağını biliyordu. Sonra ne olursa olsun düşüncesini açıklamaya karar verip konuştu. Çünkü bu benim daha önce hiç denemediğim bir şey efendim. Oraların neye benzediğini görmek istiyorum.
Sen Ay'a da gitmedin. Sorsalar Ay'a da gider miydin?
Evet efendim, kesinlikle giderdim.
Hey tanrım diyen Wallingford başını iki yana sallayarak ekledi. Sharp, tamam işi sen aldın. Saat 16'da doklarda ol. Bu akşam oraya gelip demirleyecekler. Yarın sabahki ilk işleri de denizaltıyı suya indirmek olacak.
Sağ olun efendim diyen Sharp sordu. İş ne kadar resmi? Üniforma giymeli miyim?
Hayır, yalnızca yanına kazak ve kalın çoraplar al. Karanlıkta ve su altında 1000 metre derinlikli havanın çok soğuk olduğunu işittim.
Peki efendim diye selam verdi ve odadan dışarı çıkmak üzere arkasını döndü. Wallingford onu kapıya varışından önce durdurmak üzere seslendi.
Sharp!
Evet efendim.
Gönüllü olmasan bile seni oraya ben gönderecektim diyen Albay Wallingford gülümseyerek sözlerini sürdürdü. Yalnızca dileğini bir kez senden duymak istedim.
Sharp kaldığı odaya gidince çantasını hazırladı. Yanına bir Walkman radyo kaset çalar, birkaç kaset ile bir kitap aldı. Duş yapıp üzerine Blue Jean takım elbisesini giyindiğinde saat 15 olmuştu. Tersane, Bermuda'nın öteki yanındaydı ve oraya motosikletle bir saatte varabilirdi. Bu yüzden eşyalarını alıp odadan çıkmak üzere hareketlendi. Ama oda kapısına vardığında ertesi gün için Darling ile birlikte dalmak üzere sözü olduğunu anımsadı. Geriye döndü ve telefonu açtı. Onu yanıtlayan emektar denizcinin karısıydı. Daha Sharp vereceği mesajı söylemeden kadın VIP'in teknesinde olduğunu ve gidip onu çağıracağını söyledi. Darling'in telefon başına gelişini beklerken Sharp adama ne söyleyeceğini düşündü. Deniz kuvvetlerinin gizlilik konusundaki tutkusunu ve şimdi yapacağı görevin gizli kalması gerektiğini biliyordu. Uluslararası piyasada satılan bir dergi konuyu sayfalarına açsa ve hatta bir film de yapsa durum böyle olacaktı. Çünkü deniz kuvvetleri mutfakları için alacağı patates miktarı ile rütbesiz erlerin çorapları için ödediği tutarı bile gizli tutardı.
Marcus Sharp gizlilik yerin dibine girsin diye düşündü. Üstelik Darling'in her şeyi bilme olasılığı da bulunuyordu.
Emektar denizci telefonu açar açmaz beni aradığın için sevindim Marcus diyerek açıkladı. Ben de seni arayacaktım. Yarınki dalışımızı ertelemeye ne dersin? Burada bir dergi adına gelmiş bazı kişiler var. Dev mürekkep balığının resmini çekmek üzere bir denizaltıyı daldıracaklarmış. Onlar beni korumacı olarak kiralıyorlar.
Korumacı diyerek neyi kastediyorsun?
O adamlar canavarı nerede arayacaklarını, döküntü kayalıklarının nerede bittiğini, derinlik ve sığ yerlerin nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir derinlik ölçeriyle derin yerleri tarama aygıtları var ama onları nerede kullanabilirler bunun farkında değiller. Gemilerinin günlük maliyeti de 10.000 dolarmış. Bu yüzden beni işlerini kısaltmak üzere kullanacaklar.
Ve sen de onlarla birlikte gitmeyi kararlaştırdın öyle değil mi?
Marcus bana günde 1.000 dolar verecekler. Ancak yapacağım yalnızca onlara nereye gitmeleri, kameralarını nereye çevirip resim çekmeleri ve denizaltı dalış yaptığında geminin onun çevresinde nerede dolanması gerektiğini söylemek şeklinde olacak.
Darling gülerek ekledi. O denizaltı ile dalış yapmayacağıma emin olabilirsin evlat.
Whip diye söze başlayan Sharp birdenbire sustu. Çünkü dalışa ilişkin hevesi kaçar gibi olmuştu. İstemeyerek... ''Ben de onlarla birlikte gitmek zorundayım.'' dedi.
''Gitmek zorunda mısın? Niçin?''
''Deniz kuvvetleri o adamların çevrede dolanırken sonar aygıtlarımızı karıştıracağını ve zarar verebileceğini düşünüyor. Ayrıca burada yaptıkları harcamaları çıkarmak üzere çevrede var olmayan Rus denizaltılarını saptamak için bütçenin nasıl çarçur edildiğini anlatan bir öykü oluşturmalarından da endişe duyuyor.''
''Adamların dev mürekkep balığını bulamayacaklarını Albay Wallingford'a ne düşündürüyor?''
Deniz kuvvetleri canavarın çok uzaklara gittiği kanısında diyen Sharp açıklama yaptı. Seyir ve oşinografi dairesi bunu ısrarla savunuyor.
Olabilir ama ben aynı fikirde değilim. Bilim adamı Tully de benim gibi düşünüyor olmalı. Aksi takdirde bırakıp Kanada'ya dönerdi. Evet, belli ki dev canavar burada, derinliklerde bir yerde Marcus. Onun gitmediğine eminim.
Bir an telefon hattındaki sessizliği dinleyen Darling sözlerini şöyle bağladı.
Onlarla birlikte gitmek zorunda olduğunu bana söyledin. Ama o denizaltıyla dalmıyorsun değil mi?
Kuşkusuz sorun burada, ben de dalıyorum.
Yapma Marcus.
Dalmak zorundayım Whip.
Hayır, zorunlu değilsin Marcus diyen Darling duraladı ve sonra ekledi. İkimizin de unutmaması gereken bir şey var. Yürekli olmak başka şey, şapşallık etmek çok daha başka bir şeydir.
23. Bermuda'daki Birleşik Krallık Donanma Tersanesi 19. yüzyılda adlarına sürgün denilen mahkumlar tarafından yapılmıştı. Sürgünler adaya İngiltere'den gönderilmiş ve başlangıçta Grassy koyunda demirlemiş hurda gemilerde barındırılmıştı. Tersanenin duvarları 3 metre kalınlıkta olarak taştan yapılmış ve yollarına kaldırım taşları elle döşenmişti. Tersane adanın tüm kuzeyini kaplıyordu ve burası bir zamanlar adadaki uygarlığın beşiği olmuştu. Tersanede yüzlerce askeri barındıracak barakalarıyla birçok mutfak, tutuklu hücresi, yelken deposu, bakkal dükkanı, halat ve silah deposu kurulmuştu. Şu anda Sharp rıhtım boyunca yürüyüp küçük geminin bağlı olduğu iskeleye doğru ilerlerken birçok butik, kafeterya, hediyelik eşya dükkanı ile bir müzenin yanından geçiyordu. Aynı iskeleye arada bir pek büyük olmayan İngiliz ve Amerikan savaş gemileri de bağlanmaktaydı. Kıç tarafında Alice Explorer ile Fort Lauderdale Bağlama Limanı adları yazılı gemi boyunca iskelenin üzerinde yürüyen Sharp attığı adımları dikkatle sayıyordu. Aşağı yukarı 45 metre boyu olan geminin büyük kesimi üzeri açık olan kıç üstünden oluşuyordu. Burada dayak denilen özel ayaklar üzerine oturtulmuş ve üstü katranlı muşamba örtüyle kaplanmış küçük bir denizaltı aracı vardı. Belli ki araştırma gemisi yepyeniydi. Sharp teknenin yeniliğini ve Hollanda ya da Almanya'da yapılmış olduğunu teknenin pek düzgün hatlarına bakarak kestirebiliyordu. Teknenin tüm görünen yerlerinde en ufak bir pas ya da boya hatası bulunmuyordu. Çelik ve alüminyumdan yapılmış olan su altı kesiminin üstü öğleden sonra güneşinde pırıl pırıl parıldamaktaydı. Güvertedeki halatlar pek düzgün rodalar şeklinde sarılıydı. Geminin sahibi her kimse onun için harcadığı parayı pek de aklına getirmemiş diye düşündü Sharp. Geminin baş tarafında bir kadın duruyor ve elindeki ekmek parçalarını denizdeki minik balıklardan oluşan sürüye atıyordu. Sharp kadına merhaba dedi. Kadın ona döndü ve merhaba diyerek selamladı. 20 yaşlarının sonlarındaymış gibi görünen kadın uzun boylu, atletik yapılı ve iyice yanık tenliydi. Paçaları kesilmiş blue jean short ile erkek gömleği giyinmiş, koluna Rolex dalgıç saati takmıştı. Gömleğinin uçlarını göğsünün üzerinde düğümlemişti. Güneşten rengi iyice açılmış, kahverengi saçları kısa kesilmiş ve arkaya doğru taranmıştı. Boynunda kordona bağlı bir güneş gözlüğü asılıydı.
''Ben Marcus Sharp'ım, deniz yüzbaşısı Sharp.''
''Oh, öyle mi?'' diyen kadın ekledi. ''Tamam, gemiye buyurun.''
Sharp geminin iskele merdivenine tırmanıp güverteye adım attı.
''Ben de Stephanie Carr'ım.'' diyen kadın gülümseyerek elini uzattı. ''Fotoğraf çekerim.'' diye ekleyerek öne geçip Sharp'ı geminin kıç tarafındaki kameraya götürdü. Kamera genişti ve çok rahatlık sağlayacak biçimde döşenmişti. Pusulaların yanında katlanan iki iskemle, yapay deri kaplı iki kanepe, üst üste istif edilmiş bir dizi plastik iskemle, rafa dizilmiş bir sürü karton kaplı kitap ile gene rafa konulmuş televizyon ve video aygıtları bulunuyordu. İleride kaptan köşküne çıkan bir merdiven ile aşağıya mutfak ile kameralara inen başka bir merdiven görülüyordu. Yaşı 30 ile 45 arasında herhangi bir yerde bulunan kısa boylu, çok kısa kesilmiş saçlı, sırım gibi bir adam televizyonun karşısına oturmuş bir James Bond filmini videodan izlemekteydi. Stephanie tanıştırdı. ''Bay Eddie denizaltıyı kullanıyor. Bu da deniz yüzbaşısı Marcus Sharp.'' Eddie rahatını bozmadan elini salladı ve ''Merhaba.'' dedi.
Sharp geniş kameradaki masaların üzerine fotoğraf makineleri, video kameraları, elektronik flaşlar, film kutuları ve ışık ölçer aygıtlarıyla dolu olduğunu görüyordu. Stefani'ye sordu. ''Sizinle birlikte çalışan bir yazar var mı?'' Hayır diyen genç kadın açıkladı. Yazı işini tümüyle ben yapıyorum. Zaten o canavarın resmini çekebilirsek kimse yazıları okumayacaktır bile. Kıç taraftaki aşağı inen merdiveni göstererek altta bir iki boş kamera var. Eşyanızı istediğiniz kameraya koyabilirsiniz. Sharp şimdilik eşyasını iskemlelerden birine koyarak sordu. Alice kim? Gemiye Alice Explorer adını veren kişiyi merak ediyorum. Bay Barnaby Alice. Alice, Bilyalı Yatakları Şirketi, Alice Vakfı ve Alice Yayınları'nın sahibi, Bilyalı Yataklar Şirketi Vakfı oluşturdu. Alice Vakfı bu geminin sahibidir. Yayıncılardan biri gemiye gereksinirse bu gemiyi kiralar.
Siz Alice adına mı çalışıyorsunuz?
Hayır, ben özgür bir gazeteciyim. Bana kim para verirse onun adına, söz gelişi National Geographic ya da Traveler gibi dergiler için çalışırım.
Kaptan köşkünden biri, ''Hey denizci!'' diye seslendi.
Stefani gene öne geçip yol gösterirken, ''Gel, Hector ile tanış!'' dedi. Hector 45 yaşındaymış gibi görünüyordu. Koyu renktendi, iri yarı bir adamdı. Omuzlarında kaptan ispaleti olan, kolalı beyaz gömlek ile yeni ütülenmiş gibi görünen siyah pantolon ve pırıl pırıl boyalı siyah papuçlar giyinmişti. Bermuda haritası üzerinde kurşun kalem ve cetvelle çalışıyordu. Haritanın bir noktasına parmağıyla vurarak Darling denilen adam denizde şu noktaya demirlememi söyledi. Ama burada derinlik öyle fazla ki dedi. Sharp sordu, yapacağınız işi sizden enine boyuna öğrendi mi?
Evet, hem de her aşamasıyla. Buraya kuzeydeki Şamandıra'dan dönerek yaklaşmamızı söyledi. Ancak harita şu noktada derinliğin yaklaşık 1000 metre olduğunu gösteriyor. Bu kadar derin yere demirleyemem ben.
Darling'in dediğini yapın diyen Sharp ekledi. Orada bir demir yeri var diyorsa öyledir. Bir su altı dağı ya da çıkıntılı bir kaya tabakası olabilir. Orada döküntü kayalıklarının ucu da bulunabilir.
Ama harita...
Sharp adamın sözünü keserek konuştu. Kaptan, ben Bermuda'da bulunurken seyir ve oşinografi dairesiyle Whip Darling arasında seçme yapmak zorunda kalsam her zaman Darling'in arkasında giderdim. Gemi tersaneden ayrılıp kanalın kuzeyine doğru ilerlerken saat 5'i geçiyordu. Sharp ile Stefani kameranın üzerindeki gözetleme güvertesinde ayakta durarak alçalan güneşin ışınlarının kümülüs bulut kümeleri üzerinde renk değiştirmesine bakıyorlardı. Sharp sordu, ''Nerede oturuyorsunuz?''
''San Francisco'da oturuyorum diyebilirim. Oysa gerçekte hiçbir yerde sürekli oturuyor sayılmam. San Francisco'da her zaman dönüp gelinecek bir küçük evim var. Ama her yıl oradan 10-11 ay uzak kalıyorum.
Şu halde evli değilsiniz.
Ben çok güç evlenebilirim diyen genç kadın gülümseyerek sözlerini sürdürdü.
Kim ister ki beni? Kocam beni kesinlikle çok az görecektir. Üniversiteden çıkar çıkmaz işe Kansas'taki küçük bir gazetede başladım. Ve hemen her zaman asıl işimden başka şeylerle uğraşıp yabanıl doğanın resimlerini çektim. Ancak sonunda bir seçim yapmak zorunda kalacağımı biliyordum. Her iki işi birden sürdüremezdim. Arkadaşlarımdan çoğu benimkine benzer işlerde uzmanlaşmıştı. Spor olayları, serüven enstantaneleri ve hayvan resimleri çekiyorlardı. Onlardan evlenenlerin %90'ı sonunda boşandılar.
Peki yaptığınız iş böyle yaşamanıza değer mi?
Değmesi gerekir. Dünyanın her köşesini gördüm. Pasaportum sonunda telefon rehberine benzedi. Pek çok insanla tanıştım, çılgınca şeyler yaptım. Kaplanlardan karınca sürülerine kadar pek çok canlının resmini çektim. Ama bu işten bıkmaya başlıyorum. Ara sıra bir yere yerleşmeyi düşündüğüm oluyor. Oysa her böyle yapışımda telefonum çalıyor ve yeniden yollara düşüyorum.
Susan kadın bir süre sonra eliyle denizleri göstererek ekledi.
Şimdi de buradayım.
Dev mürekkep balığı hakkında neler biliyorsunuz?
Hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Buraya gelirken onun hakkında bir iki yazı okudum. Anladığım kadarıyla bugüne değin kimse onun resmini çekememiş. Bu da benim ilgilenmem için yeterli bir nedeni oluşturuyor. Kimsenin çekemediği bir hayvan resmini çekebilmek seyrek görülen bir olaydır.
Ama onun nedeni var. Dev mürekkep balıkları pek ender rastlanan ve çok tehlikeli olan hayvanlardır.
Bu da işin keyif verici yanı, doğru değil mi? Olaya şöyle bakalım.
Marcus, başka insanların dünyanın tüm parasına sahip olsalar bile yapamayacakları şeyleri yapmamız için bize para ödeniyor. Tehlikeleri göze al ve keşifte bulun. Buna da yaşam biçimi diyorlar.
Sharp kadına baktı ve birdenbire aylardır yaşamadığı bir acıyı, Karen'i anımsamanın sızısını tüm benliğinde duyumsadı.
Size söylemiştim diyen Hector, derinlik ölçen aygıtı göstererek burada derin olmayan bir yer yok diye ekledi. Dairesel ekranda soluk turuncu renkli bir ışık dönüyor ve 860 metre işaretini geçtikçe ışık daha aydınlık olarak görünüyordu.
Sharp adama sordu, doğru yerde olduğumuza emin misiniz?
Haritaya ve aygıtlardan aldığım tüm değerlere göre tam Darling'in söylediği yerde bulunuyorum.
Marcus Sharp lumbuzdan dışarı baktı. Suda herhangi sığlık bir yeri gösterecek renk değişikliği görülmüyordu. Deniz tıpkı cilalı çelik gibi düzgün gri renkteydi.
Marcus Sharp kaptana demirleyin dedi.
Bunu söylemek sizin için kolay denizci diyen Hector ekledi. $2000 mal olacak çıpa ve zincir sizin malınız değil.
Demir atın, eğer çıpa ve zinciri yitirirseniz onlar için ben kendim dalacağım diyen Sharp gülümsedi.
Kaptan genç adama bakıp bu pis bir iş dedi ve çıpayı bırakmak üzere düğmeye bastı.
Bir şapırtı ile ardından baş tarafta locadan denize akan zincirin takırtısı işitildi.
Geminin baş tarafında şimdi bir denizci denize zincirin inişini izliyordu.
Sharp sordu, sonar aygıtınızı çalıştırabilir miyim?
Olur, çalıştırın.
Genç adam düğmesine basıp aygıtı çalıştırdı ve yüzünü kauçuk contaya bastırdı. Gri renkli bir ekran aydınlanmış ve sonar uyartılarıyla oluşan beyaz bir çizgi görünmüştü. Bu çizgi 800 küsur metrelik deniz tabanının dış hatlarını gösteriyordu.
Sharp deniz tabanı nerede diye düşündü.
Çıpa derinliklerde kaybolmadan onun takılmasını ve gemiyi tutmasını sağlayacak olan gizli raf nerede?
Ve o anda Hector'un kahroluyorum şimdi ben dediğini duydu.
Ardından sonar ekranının sol üst köşesinde döküntü kayalıklarının bir çıkıntısını belirten küçük bir yansıma göründü.
Hector demir 63 metre derinlikte tuttu diyerek şaşkınlık içinde sordu. Lanet olası Darling, bunu nereden bildi?
O adam 25 yılını bu denizlerde harcadı. Nedeni öyle diyen Sharp sözlerini şöyle sürdürdü.
Whip Darling bu denizlerdeki en ufak çıkıntıyı ve gelgit akıntılarının çıpayı nasıl taşıdığını bilir.
Peki dev mürekkep balığının nerede olduğunu da biliyor mu?
Onu kimse bilemez diyen Sharp merdivenlerden inip kameraya gitti.
Mikrodalga fırınında pişirdikleri hamburger ile makarna ve salatadan oluşan akşam yemeğini yediler. Bulaşıkları yıkadıktan sonra Eddie ile iki tayfa TV'nin karşısına geçerek Tom Clancy'nin Kızıl Ekim adlı romanından yapılan filmi videodan izlediler.
Hector kaptan köşküne çıktı.
Stephanie kendisiyle Sharp'a koyu kahve koyup video çantasından bir sigara alarak genç adamı geminin kıç üstüne götürdü. Ay ışığı o denli parlaktı ki çevresindeki yıldızları söndürüyordu. Deniz bir cam yüzeyi kadar parlaktı. Genç kadın sordu.
Peki senden ne haber, evli misin?
Hayır diyen Sharp nedenini bilemeden Karen'in başına gelenleri ona anlattı.
Konuşması bitince Stephanie, bu pek güç bir durum. Ben böylesi bir acıya dayanamazdım dedi.
Sharp bu sözlere yanıt veremeden Hector'un kaptan köşkünden bağırışını işittiler.
Hey denizci!
Sancak tarafı boyunca yürüyüp kaptan köşküne çıkan dört çelik basamaktan oluşan merdivene vardılar.
Hector sen gel buraya lütfen dedi.
Sharp merdivenleri tırmandı ve kaptan köşküne girdi. Burası karanlıkta terk edilmiş bir gece kulübüne benziyordu. Yalnızca elektronik aygıtların üzerinde parıldayan kırmızı, yeşil ve turuncu renkli ışıklar görülüyordu.
Sen ne yaptın diyen Hector sonar aygıtını gösterdi.
Ne yapmışım ki?
Biz çıpanın üzerinde gezinip duruyoruz. Sanırım bir gemi leşinin üzerine takılmış durumdayız.
Aygıtın ekranı üzerine eğilirken Sharp düşündü. Yüzlerce yıldır bulunmamış ve kuşkusuz el sürülmemiş bir eski gemi bulmuş isek ne tuhaf bir şey olurdu. Ellerinin altında bir denizaltı aracı vardı. Batık gemiye varabilir, fotoğrafını çekebilir ve belki de ondan bir şeyler keşfedebilirlerdi. Whip bu işe pek şaşacaktı.
Sharp gözlerini kapadı. Bir an öyle durup sonra dikkatini gri renkli ekran üzerinde yoğunlaştırmak üzere gözlerini açtı.
Sonar aygıtı görüntülerinin eğer cisim deniz dibinde düz bir tabanda ve tek başına ise dikkati çekecek kadar duyarlı olduğunu biliyordu. National Geographic dergisinin bir sayısında sonar ekranından çekilmiş olan Kuzey Kutup bölgesinde batmış bir geminin resmini görmüştü. Gemi denizin dibinde dik duruyor ve direği ile su kesiminin üstü sanki hemen hareket edecekmiş gibi açık seçik görülüyordu. Ancak o gemi 100 metre kadar derinlikteki suda batmıştı. Eğer burada bir gemi varsa 900 metreye yakın derinlikte ve belki de iyice dağılmış durumdaydı. Olasılıkla bir hurda demir yığını halindeydi. Genç adamın ekranda gördüğü şey şekilsiz bir lekeydi. Ekranın yanındaki ölçüm sayılarına baktı. Leke 20 ya da 30 metre boyundaydı ve bu da bir küçük tekne leşinin ölçülerine uyuyordu. Sonunda Sharp, evet bir gemi leşi olabilir dedi. Ona yarın denizaltı camından bakın diyen Hector ekledi. Savaş sırasında burada pek çok gemi kayboldu. Belki de bu onlardan biridir. Şimdi bana Loran aygıtındaki sayıları verebilir misin lütfen? Genç adam sonarın başından ayrılıp bu kez kaptan köşkünün öbür yanında duran Loran aygıtının yanına girdi. Sayıları yüksek sesle Hector'a okudu. Kaptan da onları bir kağıda not etti. İki adam bir kez daha sonar ekranına bakmadılar. Eğer bakmış olsalar ekranda o şekilsiz lekedeki değişikliği göreceklerdi. Onda bazı çizgilerin soluklaştığını, öbürlerinin iyice belirgin hale girdiğini ve yüzlerce metre altlarında bulunan şeyin hareket etmeye başladığını fark edeceklerdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 243.